Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım, ben Tolga Akkuş. Bu hafta beğeni mi, marka mı sorusu üzerine konuşacağız ve konuğumuz marka mimarı Ömer Şengüler. Öncelikle sosyal medya adreslerimizi belirteyim. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi bize iletebilirsiniz. Hoş geldiniz Ömer Bey.
Hoş bulduk Tolga Bey.
Ünvanınız marka mimarı Ömer Bey. Öncelikle bundan bahsedebilir miyiz? Bugüne kadar neler yaptınız ve size neden marka mimarı diyorlar? Yani aslında şöyle sorabilirim. Marka mimarı markasına nasıl eriştiniz?
Hemen kısaca cevap vereyim. Ben üniversiteyi bitirir bitirmez bir girişimci oldum ve kendi reklam ajansımı kurdum. Panel Reklamcılığı 1986 yılında kurdum. Panel Reklamcılık Türkiye'nin büyük markalarına ve global markalara da hizmet etmeye devam ederken 94 yılında da bir açık hava reklam şirketi Magic Outdoor'u kurdum. İkinci şirketimdi. Daha sonra Mars Prodüksiyonu kurdum. Bu üç şirkette büyüdüler. Hatta Magic Avrupa'nın en büyüğü oldu kendi sahasında. Ve 2000 yılında da şirketlerimi büyük bir Amerikan şirkete sattım. Dünyanın en büyüğü kendi alanında. Ve daha sonra da Harvard'da, Harvard Business School'da ve MIT'de MBA yapmak üzere de Amerika'ya yerleştim ailemle. Bu süreçlerde global olmanın keyfine, tadına vardım. Hem kazanç olarak hem de başarı olarak. Amerika'dan döndükten sonra da bunu ülkeme nasıl katarım, ülkemden de dünya markalarının çıkmasını nasıl sağlarım diye düşündüğümde bunun ancak danışmanlık yoluyla olabileceğini fark ettim. Ve marka mimarlığı alanında pazarlama stratejileri geliştiren ve markalaşma stratejileri geliştiren bir danışmanlık şirketi kurdum. Ancak bizim yaptığımız iş danışmanlıktan öte boş arsanız var, araziniz var. Oraya güzel bir bina yapacaksınız, bir AVM yapacaksınız veya otel yapacaksınız veya bir üniversite kampüsü yapacaksınız. Her şeyden önce mimarı çağırıyorsunuz. Yani master planı yapacak olan şirketle anlaşıyorsunuz. Sonra mimari şirketle anlaşıyorsunuz. Mimaride mutabık kalındıktan sonra inşaata başlıyorsunuz. Bu fikir benim çok kafama yattı ve markalaşmanın da aslında buna çok benzediğini gördüm. Biz işin mimari tarafını üstleniyoruz hizmet verdiğimiz şirketlerde. Ama uygulama tarafında, inşaat tarafında yokuz. Yani çok güzel, çok iyi reklam ajansları var, dijital ajanslar var, PR şirketleri var Türkiye'de ve dünyada. Biz stratejiyi geliştiriyoruz. Diğer uygulama şirketleri de uygulamaları yapıyorlar. Ve zamanla marka mimarlığı böyle oturdu. Türkiye'ye bu terminolojiyi de belki ilk ben getirdim. Ve marka danışmanı demek yerine marka mimarı demeyi tercih ettim. O yüzden de bu ünvan bana yapıştı. Memnunum.
Peki hocam şunu sorabilir miyim? İletişim stratejisinden bahsettiniz. Bugün bir marka olmak için bu iletişim stratejisinin içerisine dijital stratejileri eklemek şart mı? Yani şöyle soracak olursak, bugün marka olmak için dijitalde olmamız gerekiyor mu? Dijitalsiz de marka olunur mu?
Kesinlikle olamazsınız. Dijital artık son 20 yıldır hayatımızın bir parçası. Her yerde var, her şeyde var. Yani hiç istemeseniz, sevmeseniz ve karşı olsanız bile, yani bir devlet dairesine girerken şimdi işte HES kodunuzu vermek zorundasınız. Al sana dijital. Yani onu da ancak dijital ortamda ulaşabiliyorsunuz ona. Bir cep telefonunuzun olması lazım gibi. Dijitalsiz hayat olmaz ki markalaşma olsun.
Hocam bununla ilgili şöyle de bir bilgi verebilirim. Gölge profil diyorlar buna. Biz dijital mecralarda olmasak bile, yani bir sosyal medya hesabı açmasak bile ya da bir arama motorunda arama yapmasak bile bu tarz veri şirketleri bizim verilerimizi bir şekilde topluyor. Güvenlik kameralarından alabiliyorlar ya da bir havaalanından geçerken başka bir şey yaparken ve bizim adımıza bizim bilmediğimiz profiller oluşturabiliyorlar ve yine onu da şu soruyla birleştirmek isterim. Peki dijitalde olmak lazım mı dedim. Siz de bir marka mimarı olarak dediniz ki evet dijitalsiz marka olunmaz. Peki ben de bir işveren olarak dijitale direniyorsam bugün neler olur?
Yok olursunuz. Yani en bariz örneklerinden bir tanesi Kodak'tır. Kodak geldi. Dünyanın en büyük belki fotoğraf makinalarında ve fotoğraf endüstrisinde en büyük şirketlerinden birisiydi. Ve sanıyorum böyle 80-100 yıllık bir şirket idi battığında, kapandığında. Ama dijitale ayak uyduramadı. Yani dijital fotoğrafçılığa ayak uyduramadı. Yok ya bu dedi eski konvansiyonel sistem, film sistemi devam edecek falan dedi. Yatırımlarını yenilemedi. O alanda büyümedi. Ve bitti Kodak. Diğer markalar önüne geçtiler. Dijitale mesela Nokia'da iyi bir örnektir. Biliyorsunuz tuşlu telefonlarda bir numaraydı yani bizim neslimiz Nokia ile büyüdük yani yaşadık biz cep telefonunu onunla gördük. En iyisi, en kalitelisi, en işte taşınabilir küçük olanı, en sağlam pile sahip olanı neyse her şeyin en iyiydi. Ve bir statüydü yani Nokia cep telefonuna sahip olmak birazcık da pahalıydı. Ve yok oldu Nokia. Aynı şey şirket web sayfasını, internet sayfasını açmamakta direnen veya önemsememekte ısrar eden şirketler için de geçerlidir. Size bir örnek vereyim isim vermeden. Böyle 2-3 sene önce bir şekilde bana ulaştılar. Bir firma commodity sektöründe yani aramal dediğimiz böyle alüminyum, çelik, bakır gibi büyük ham madde üretimi sektöründelermiş ve markalaşma konusunda danışmanlık almak istiyorlarmış. Ben de randevuleştik. Gitmeden önce yani o sektörlerde olan birkaç dostuma sordum. Bu firmayı tanır mısınız? Biraz internette araştırdım. İnternette araştırdığımda firmanın sayfası çıktı karşıma ve sayfada 4 satır var. O da halka açık bir şirket olduğu için SPK'nın zorunlu tuttuğu bilgiler.
Evet.
Demiş gördüğüm kadarıyla. Sonra arkadaşlarıma sorduğumda dediler ki yani sen ne diyorsun yani milyar dolarlık cirolara sahip dünyanın sayılı kendi alanında şirketlerinden biridir. Türkiye'nin gururudur, şöyledir, böyledir falan. O kadar çok üzüldüm ki yani dünyada sayılı şirketlerden birisi ama internet sayfasında 4 satır var. Yani işte bu direnmek. Direnirseniz de Jeff Bezos'un çok güzel bir lafı vardır. Marka siz odadan çıktıktan sonra sizin hakkınızda konuşulanlardır der. İşte eğer internet sayfanız böyle fakirse, zayıfsa, sizi yansıtmıyorsa algınız hep zayıf, küçük olacaktır. Ve insanlar sizin hakkınızda çok iyi şeyler konuşmayacaktır. Çalışanlarınız iyi ki bu şirkette çalışıyorum demeyecektir. İşte bütün bunlar da marka değerinizi olumsuz etkiler.
Peki hocam şunu demek doğru mudur? Bugün ne yaptığımızdan çok nasıl algılandığımız gerçekten önemli mi?
Aynen öyle. Dünyada kütleniz kadar yer edinmezsiniz, algınız kadar yer edinirsiniz. George Berkeley'in çok sevdiğim bir sözüdür. To be is to be perceived der. Var olmak algılanmaktır. Eğer algılanmıyorsanız siz yoksunuz. Siz bir hayaletsiniz. Algınız zayıf da
Evet.
siz yoksunuz. Bu kadar basit. Yani kişisel markalaşmada da, kurumsal markalaşmada da, mesela LinkedIn'de bir hesabınızın olması çok çok çok önemlidir. Yani diyebilir ki bazı insanlar ya ne alakası var yani LinkedIn'de bir platform işte. Hatta iş arama yeri. Yani işsizler gidiyorlar orada şey bakıyorlar, iş bakıyorlar. Hayır kesinlikle öyle değil. LinkedIn bir networking platformudur. ben bir toplantıya, tanımadığım biriyle yapacağım bir toplantıya gideceğim zaman ilk bakacağım yer LinkedIn hesabıdır. Hani hangi okulları okumuş, nerelerde çalışmış, yabancı dili biliyor mu, nasıl konuşacağım onunla. Bütün bunlar fikir verir sizin hakkınızda. Dolayısıyla bunlar da yine LinkedIn'de bir dijital platformdur. Bunlarsız yapamayız. LinkedIn'de olmayan bence hayalettir.
Kişisel marka olmak için bir arama motoruna adınızın yazıldığı zaman ne çıkması gerekir sizce? Ne insanlara daha fazla güven veriyor?
Ben kitabım Marka Ol Emi'de de bu konuya önemli bir yer ayırdım. Hatta kişisel markalaşmanın 12 adımını orada belirttim, yazdım. Kişisel markalaşmanın özü şu, yeteneği markaya çevirebilme yeteneği meselesi, kişisel markalaşma. Her birimizin bir yeteneği var. Kimimiz cesur, kimimiz ne bileyim iyi bir yazar, şiir yazar, ne bileyim çok işte kitap okur veya resim yapar. Kimimiz çok matematik yönü çok kuvvetli. Hepimizin bir yeteneği var. Yeteneksiz insan yoktur. Ama yeteneğinin farkında olan veya farkında olmayan vardır. İşte bu yeteneği ortaya çıkarmanın 12 adımı bunlar. Birkaç tanesini burada isterseniz zikredeyim. Çok da
memnuniyetle hocam.
Bilmiyorum. Bir tanesi kendini tanımak. Hepimizin zaafları var, hepimizin artı ve eksi yönleri var. Bir T cetveli yapıp bakkal hesabı. Sağ tarafa artılarım, sol tarafa eksilerim. Mesela diyelim alıngan bir insansam, cimri bir insansam. Bütün bunları bir yazmam lazım. Yunus Emre'nin dediği gibi ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bu nice okumaktır diyor.
Hocam ya, aslında siz burada tabii dinleyicilerimiz için gayet basitleştirerek anlatıyorsunuz. Yani markalar için ilk yapılan şey SWOT analizidir. Aslında siz kendinizi analiz edin diyorsunuz.
Evet. Artılarım neler? Efendim ben çok cesurum. Ben İngilizcem çok iyi. Ne bileyim Almancam çok iyi. Veya kafaya koydum mu yaparım. Yani bunlar da artılardır. Önce kendini tanıyacaksın. Neler yapamayacaksan o işlere bulaşmayacaksın. Mesela diyelim çok sosyal bir insansınız. Yani bir şeyde vinçte, inşaat vincinde operatör olmayın sakın. Tek başınıza yerden 60-100 metre yukarıda bir camakan odada canınız sıkılır yani. 3 gün sonra o işten ayrılmak istersiniz. Yapmayın o işi gibi. Yani önce kendinizi tanıyın. Bir başka nokta anlaşılabilir olun. Yani sizinle ilgili bir yazı varsa, bir blog yazınız varsa veya özgeçmişinizi yazdıysanız veya web sayfanız varsa şirketinizin de olabilir. Birisi okuduğunda ne iş yaptığınızı anlasın. Bazı şirketlere ben mentorluk veriyorum. Küresel markalaşma mentorluğu. Teknolojik şirketler bunlar. İnanın yani ilk toplantılarda web sayfasını okuyorum. Hiçbir şey anlamıyorum. Siz ne iş yapıyorsunuz diyorum. İşte orada yazdık ya diyor. Ben de şöyle diyorum yani evde anneannen, annen veya 7 yaşındaki yeğenin ne iş yaptığını anlamamışsa suç onlarda değil, suç sende. İletişim özürlüsün, anlatamıyorsun. Anlaşılabilir olun, imla hatası yapmayın, hayalet olmayın, LinkedIn'de mutlaka bir hesabınız olsun. Bakın blog sayfası açmak, blog yazısı yazmak bedavadır dünyada. Yani Blogspot'ta veya blog sayfasında gidip bir bedavaya kendinize görselli, mörselli, fotoğraflı bir blog sayfası yapabilirsiniz. Yapın. Oturun. Mesela diyelim ki balıkçılıkla ilgili çok güzel yetenekleriniz var. İyi bir balıkçısın, iyi bir ne bileyim koşucusunuz veya müzisyensiniz, müzik çalıyor veya kulağınız çok iyi, çok güzel müzik analizleri yapıyorsunuz. Film analizleri yapıyorsunuz diyelim. Oturun yazın bunları. Görseller koyun, videolar koyun, YouTube'da video çekin. Justin Bieber 15-16 yaşında milyarder oldu, dünyaca meşhur bir şarkıcı oldu. Tek yaptığı şey neydi o yaşta? Gitarı aldı, bir tane de karşısına bir kamera koydu veya cep telefonunu koydu. YouTube'a bir video çekti. Yani hani yarım saat içinde milyonlarca insan gördü onu ve meşhur oldu Justin Bieber. Yani daha şeydeyken, küçük yaşlardayken.
Evet,
Bill Gates milyarder olması için attığı ilk adım üniversiteden kaçıp arkadaşlarıyla babasının evinin garajında MS-DOS yazılımını yazmasıdır ve bu yazılımı gidip IBM'e satmasıdır. Amerika'nın en akıllı, en zeki çocuğu olduğu için imzalamadı bu sözleşmeyi. IBM'in anlayacağı dilde gidip onlara anlatabildiği için, anlaşılabilir olduğu için imzaladı o sözleşmeyi.
Hocam ben de burada hemen söze daha fazla girmemek için kendimi zor tuttum ama şunu söylemek isterim. Bizim tanışma hikayemiz de benim blog sayfam sayesinde oldu. Ben sizin kitabınızı gördüm. Marka üzerine kitap okuyan birisi olarak gittim. Ve kitabı almak için yakınımızdaki kitapçılar da yoktu. 30 kilometre yol gittim, kitabı aldım. Ve bir solukta okuyup o akşam blog sayfamda sizin kitabınızı analiz ettim.
Evet.
İşte ve ben hala blog yazıyorum hocam. Kişisel marka için ve diğer markalar için de. Mesela hocam ben bugün zeytinyağlı yaprak sarma aradığım zaman bir tane bankanın blog sayfasına bağlanıyorum. Ve finalde diyor ki eğer bunları yemekten sıkılırsanız şuraya tatile gidebilirsiniz. Buna sanırım inbound pazarlama diyorlar hocam. Yani içeriği kullanarak pazarlama yapmak. Yani ve ben yine iletişim fakültesi öğrencilerine gidip konuştuğum zaman onlara da diyorum. Mesela bir arabanın multimedya sisteminden tutun da sadece kütüphaneler ya da sadece koltuktaki sehpalar üzerine her gün yazarsanız insanlar sizi bulabilir. Hocam çok önemli bir konuya parmak bastınız bence. Blog ya da vlog yani YouTube gibi mecralardaki içerikler. İçerik üretmek bedava hocam. Ve sizin Marka Ol Emi kitabınız da bence çok önemli bir içerik. Biraz o kitaptan bahsedebilir miyiz hocam? Kitabın sunuş yazısını çok önemli bir isim yazdı. Kitap önemli bir kitap. Biraz ondan bahsedebilir miyiz?
Evet ben bu konulara aşık bir insanım. Pazarlamaya aşık bir insanım. Hayatım da hep bu sektörde geçti. Değişik dallarında geçti. Ve son 10 yıldır da kendimi ülkemden dünya markası çıkarmak konusuna adadım. Hani mezar taşımı Allah gecinden versin şunu dünya markası yaptı bu adam yazdırmak hedefim. İnşallah olur. Bu doğrultuda düşünürken böyle ben de istiyordum. Beni seven, beni tanıyan arkadaşlarım da ya senin bir kitabın mutlaka olmalı demişti. En son da Sayın Philip Kotler'la, Profesör Philip Kotler'la Chicago'da evine gittim, tanıştık ve Türkiye'deki World Marketing Summit, Dünya Pazarlama Zirvesi'ne davet ettim kendisini. O sırada sohbet etti benimle, hatta sorguya çekti beni. Yani şu konuda ne düşünüyorsun, bunun çözümü nedir falan filan. Herhalde hoşuna gitti ki dedi ki Ömer sen mutlaka kitap yazmalısın. Ve bu konuları mutlaka kaleme almalısın dedi. Ben de o görüşmeden sonra bir 3-5 ay sonra hatta İzmir Şirince'ye kapandım 15 gün ve ana şeyini iskeletini çıkardım kitabımın Marka Ol Emi kitabımı yazdım. Hatta kendisi için Philip Kotler için de İngilizce'ye tercüme edip e-mail ile gönderdim. Ve böyle kalbim küt küt atıyor acaba ne diyecek diye. Döndü bana dedi ki çok beğendim kitabını ve bir sunuş yazısı yazdım. Dilersen bunu kullanabilirsin de kitapta, kapakta da ismimi kullanabilirsin. Bu arada Philip Kotler hani bizim sektörün pazarlamanın yaşayan gurusu 90 yaşına girdi bu sene. 56 kitabı var birçok dilde yayınlanmış. Çok evet. Önemli bir insan. Ve 2019 Kasım ayında kitabım yayınlandı. Şu ana kadar da 3 baskı yaptı. Şey dedi bir de Philip Kotler, ben senin kitabını okuyunca bir şeyi anladım. Biz bugüne kadar yıllarca pazarlamayı zor bir dille anlatmışız. Sen bunu çok anlaşılabilir, sade, kolay bir dille anlatmışsın dedi. Tebrik ederim dedi. Benim kitabımın ana özelliği, yani ben yeni kimsenin bilmediği bir şeyi yazmadım kitabımda ama herkesin anlayacağı dilde Türkiye'den örnekler vererek, global örnekler vererek daha anlaşılabilir bir dilde yazdım. Pazarlamanın satış olmadığının altını çiziyorum kitapta. Pazarlamanın reklam olmadığını, bunlar yanlış bilinen şeyler. Pazarlamanın strateji olduğunu söylüyorum. Matematik olduğunu, veri olduğunu. Satış palavra kaldırır ama pazarlama palavra kaldırmaz diyorum. Reçeteler veriyorum. Avukatlar için manav hikayesi var mesela kitapta. Efendime evet. Söyleyeyim.
Bütün sektörlere yani, özel yazmışsınız hocam.
Evet evet, sanayiciler için, küçükler için, büyükler için. Güzel bir kitap oldu. Yani gelen tepkiler de çok olumlu. Şimdi ikinci kitabımı bitirdim. O bir roman olacak. Markalaşmanın aşk romanı.
Çok orijinal bir
evet, konu. Dünyada bir kitap olacak. Evet.
Peki hocam, şunu sorabilir miyim? Dijitalleşme üzerine konuşuyor herkes. Herkes markasını dijitalleştirmek istiyor. Peki gerçekten yani dijital artık bu işin ta kendisi mi? Yani gerçeğin ta kendisi mi? Yoksa sadece işin içinde bu da olsun denilen bir alan mı?
Kesinlikle çok çok çok önemli. Ta kendisidir tam diyemem. Yani hani her şey dijitaldir diyemem. Ama gelecekte hayatta kalacak olan markalar, yani 2050 yılında, 2100 yılında insan olan markalar ayakta kalacaklar. Yani bizi robotlar yönetecek diye çok korkan insanlar var. Eyvah ne olacak, robot savaşları çıkacak, makine savaşları. Hayır, öyle korkmamıza gerek yok. Evet ama akıllı buzdolabımız, işte sürücüsüz otomobilime bir talimat verecek, akşam gelirken işte efendime söyleyeyim şunları şunları al diyecek. Yani biz devreden yavaş yavaş çıkacağız ama sonuçta insan var olduğu sürece insan markalar önem kazanacak. İnsan, iyi insan gibi olan markanın özelliği nedir Tolga Bey? Ben size bir yanlış yaparsam...
Güvenilir, evet. Güvenilir. Marka benim için güvenilirdir. Güvenilir marka her zaman en iyisidir. Hatta ben şunu söyleyebilirim. Otomobilimi tamire götürmek istiyorum ve sonuçta yüksek bir maliyeti var ve ben ustaya bakmıyorum ya da orada kullandığı malzemeye bakmıyorum. Benim istediğim tek şey güvenebilir miyim ve markadan bir şikayet olduğu zaman parayı verdikten sonra benimle ne kadar ilgileniyorlar? Hocam biraz benim için marka bu demek. Parayı aldıktan sonra da benimle ilgileniyor mu?
Şimdi önemli bir noktaya temas ettiniz. Yalan söylemez dediniz yani. İyi marka yalan söylemez.
Evet. Ve boş vaat vermez.
Güvenilir olmak da iyi insan da yalan söylemez. O zaman iyi marka, gelecekte yaşayacak olan markalar iyi insan gibi yalan söylemeyen markalar olacaktır. Hata yaptığımda, iyi bir insansam size hata yaptığımda özür dilemeliyim değil mi? İyi markalarda, gelecekte kesinlikle yaşayacak olan markalarda hata yaptıklarında özür dilerler. Kulağının üstüne yatmazlar. Siz bir şey yaptığınızda da teşekkür etmem lazım. Gelecekte yaşayacak olan iyi markalar da teşekkür eden markalardır. Bunun ben yine kitabımda 13 özelliğini yazdım. İyi insan gibi olan markaların, gelecekte yaşayacak olan markaların. Evet, dijitalleşmek önemli. Gittikçe daha da çok dijitalleşiyoruz ama tabii her şey değil. Yani yine bir müşteri temsilcisi olacak, yine bir tezgahtar dediğimiz eski usul işte satış danışmanı olacak. Telefonda dahi olsa, robot dahi olsa onu yönlendiren yine bir insan olacak. Ya eninde sonunda o ürünü kullanan bir insan olacak. Yani bir eteği giyinecek bir kadın olacak. Bir otomobili kullanacak bir erkek olacak. Bir kalemle yazan, resim yapan bir çocuk olacak. Dolayısıyla insan zaten var olacak. Evet, dijitalleşirse, doğru dijitalleşirsek sonuçlar çok iyi olur. Yanlış dijitalleşme nasıldır? İnsanı dikkate almadan, kale almadan onu bir mal gibi, robot gibi görüp onun duygularını hiçe saymak yanlış dijitalleşmektir. Yine tamam dijitalleşmeliyiz ama karşımızda bir insan olduğunda onu sormalıyız.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Güzel bir bitiş oldu. Karşımızdakinin insan olduğunu unutmamalıyız. Programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu hafta marka mimarı Sayın Ömer Şengüler ile beğeni mi marka mı sorusu üzerine konuştuk. Bize Twitter'dan ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Dijital Dünya.